Ayrım 21.
Göze girmek için veya kendisini de hüzne düşüren bu melankoliyi safçasına taklit eden genç adam, tahsili boyunca sıkıntıdan hafıganlar geçirdiğini anlattı. Usul onu sinirlendiriyor, başka sahaları daha cazip buluyor, annesi ise her mektubunda canını sıkmaktan geri kalmıyordu. Her ikisi de ıstıraplarının nedenlerini daha açıkça belirtiyorlar, her biri konuştukça bu karşılıklı dert yanmanın artan hararetiyle biraz daha coşuyordu. Fakat bazen fikirlerinin eksik kalan ifadesi karşısında duraklıyorlar ve ona tercüman olabilecek bir cümle bulmaya çalışıyorlardı. Emma bir başkasını delicesine sevmiş olduğunu itiraf etmedi. Leon da kendisini unutmuş olduğunu söylemedi. Maskeli balolardan sonra hamal kıyafetine girmiş kadınlarla yediği yemekleri belki hatırlamıyordu. Sabah sabah sevgilisinin şatosuna doğru çayırlardan koşarak gittiği eski randevular da herhalde Emma'nın hatırına gelmiyordu. Şehrin gürültüsü oraya bu kadar pek az geliyordu. O da ise sanki yalnızlıklarını büsbütün daraltmak ister gibi ufacıktı. Emma pazenden bir sabahlık giymiş, saçlarının topuzunu eski bir koltuğun arkalığına dayamıştı. Arkasında duvarın sarı kağıdı yaldızlı bir fon gibiydi. Açık başı, ortasındaki beyaz ayırma çizgisi ve buklelerinin altından taşan kulak uçlarıyla aynaya aksediyordu. Emma, "Affedersiniz, hata ediyorum," dedi. "Bitmez tükenmez dertlerinde canınızı sıkıyorum." "Hayır, asla, asla." İçlerinde birer damla yaş beliren güzel gözlerini tavana doğru kaldırarak, "Ah bilseniz," dedi, "neler hayal ettiğimi." "Ya ben? Ben de çok acı çektim. Çoğu kez sokağa çıkıyor, alıp başımı, rıhtım boyunca sürükleniyordum. Peşimi bırakmayan musallat fikirden kurtulamayarak, kalabalığın gürültüsü için atıyordum kendimi. Bulvarda, basma resimler satan bir dükkancıda, bir ilham perisini gösteren bir İtalyan gravürü vardı. Çözük saçları üstünde unutma beni çiçekleri, kolsuz bir elbiseye sarılmış aya bakıyordu. Beni bir şeyler hep oraya sürüklüyordu. Resmin karşısında saatlerce kaldığımı bilirim. Sonra titreyen bir sesle, "O resim biraz size benziyordu." Madame Bovary, dudaklarında peyda olduğunu hissettiği o dayanılmaz tebessümü göstermesin diye başını çevirdi. Leon, "Çoğu kez," diye ilave etti, "size mektuplar yazıyor, sonra da hepsini yırtıyordum." Emma cevap vermedi. O devam etti. "Bazen bir tesadüfün sizi karşıma çıkaracağını hayal ediyordum. Köşe başlarında bazı kadınları size benzetiyor, kapılarında sizinkini andıran bir şalın, bir ince örtünün dalgalandığı bütün kira arabalarının peşi sıra koşuyordum." Emma onun sözünü kesmeden konuşturmaya kararlı görünüyordu. Kollarını kavuşturup başını eğerek terliklerinin fiyonguna bakıyor, ayak parmaklarını zaman zaman terliklerinin seteni içinde oynatıyordu. Ama yine de içini çekti. "Asıl acınacak şey," dedi, "benim gibi lüzumsuz bir ömrü sürüklemektir, değil mi? Eğer ıstıraplarımız birisine yarayabilseydi, bir fedakarlık yapmış olmak düşüncesiyle kendimizi teselli ederdik." Leon, fazileti, vazifeyi ve insanın kendisini sessizce kurban etmesini övmeye başladı. Kendisi de bir türlü tatmin edemediği, inanılmaz derecede bir feragat ihtiyacı içindeydi. Emma, "Bilmezsiniz," dedi, "hastanede çalışan bir rahip olmayı ne kadar isterdim." "Heyhat, erkeklere buna benzer kutsi vazifeler verilmiyor. Hiçbir yerde hiçbir meslek göremiyorum. Belki hekimlik." Emma hafifçe omuz silkerek sözünü kesti ve ölmesine ramak kaldığı hastalığından şikayete başladı. Ölmemiş olması ne yazıktı. Şimdi artık ızdırap çekmezdi. Leon derhal mezarın sükutuna gıpta etti. Hatta bir gece öldüğü vakit kendisine Emma'dan hatıra kalan kadife çizgili o güzel battaniye içinde defnedilmesini vasiyetnamesine yazmıştı. Çünkü her ikisi de üzerine bugün mazilerini ayarladıkları böyle bir ideale göre yaşamış olmak isterlerdi. Zaten göz, hisleri daima çekip uzatan bir haddi aletiydi. Fakat Emma bu battaniye hikayesini niçin diye sordu. Niçin mi? Tereddüt ediyordu. Çünkü sizi çok sevmiştim. Leon engel atladığından dolayı sevinerek göz ucuyla Emma'nın çehresini süzdü. Bu adeta rüzgarın çıkıp gökyüzünü bulutlardan temizlemesi gibi bir şey oldu. Bakışlarını karartan o kederli düşünce yığını mavi gözlerinden sıyrılıp gitti. Bütün yüzü parladı. Leon bekliyordu. Nihayet Emma cevap verdi. Ben de bunu sezer gibi olmuştum zaten. O zaman her ikisi de zevk ve kederlerini bir tek kelimeyle özetlemiş oldukları o mazideki hayatın ehemmiyetsiz hadiselerini birbirlerine anlattılar. Leon, filbahardan beşiği, Emma'nın giydiği elbiseleri, odasının mobilyalarını, bütün evi hatırlıyordu. Ya bizim o zavallı kaktüsler ne oldu acaba? Bu yıl kış hepsini kuruttu. Bilir misiniz onları ne kadar düşündüm? Çoğu zaman eskiden yaz sabahları, güneş pancurlara vurunca ne halde itseler, onları öyle gözümde canlandırıyordum ve iki çıplak kolunuzun çiçekler arasında dolaştığını görür gibi olurdum. Emma elini Leon'a uzatarak, "Zavallı dostum," dedi. Leon hemen elini üzerine dudaklarına yapıştırdı. İçini çeke çeke kokladıktan sonra da, "O zamanlar siz benim için hayatımı esir eden, ne olduğunu anlayamadığım bir kuvvettiniz. Örneğin bir seferinde size gelmiştim. Ama herhalde hatırlamıyorsunuzdur." "Hatırlıyorum, devam edin." "Aşağıda sofadaydınız. Son basamakta bulunuyordunuz. Çıkmak üzereydiniz. Hatta başınızda küçük mavi çiçekli bir şapka vardı. Siz hiç buyurun demeden, elimde olmadan yanınız sıra yürüdüm. Bununla beraber her an aptallık ettiğimin biraz daha farkına varıyordum. Fakat yine de ne sizi takip etmeye cesaret ederek ne de yanınızdan ayrılmak isteyerek adımlarımı size uydurmuş gidiyordum. Siz bir dükkana girince ben sokakta kalıyordum. Camekandan eldivenlerinizi çıkardığınızı ve tezgahın üzerinde para saydığınızı görüyordum. Sonra Madame Tuvaş'ın kapısını çaldınız, kapıyı açtılar. Ben de arkanızdan kapanan o kocaman ağır kapının karşısında aptal gibi kala kaldımdı. Madame Bovary onu dinlerken bu kadar yaşlanmış olduğuna şaşıyordu. Hatırlanan bütün bu şeyler ona hayatı çekip uzatıyor gibi geliyordu. Bu, onu alıp götüren bir his ummanı gibi bir şeydi. Gözleri yarı kapalı, alçak bir sesle vakit vakit, "Evet, doğru," diyordu. "Doğru, doğru." Yatılı okullar, kiliseler ve büyük metruk konaklarla dolu Beauvoisin mahallesinde değişik saatlerin 8'i çaldığını işittiler. Artık konuşmuyorlardı. Fakat birbirlerine bakarlarken sanki sabit göz bebeklerinden karşılıklı sesli bir şey çıkıyormuş gibi kafalarının içinde bir uğultu duyuyorlardı. Birbirlerinin elini tutuyorlar ve mazi, gelecek, hatırlamalar ve hülyalar, her şey bu vecd halinin tatlılığı içinde birbirlerine karışıyordu. Gece duvarlar üzerinde koyulaşıyordu. Orada, altlarında İspanyolca ve Fransızca izahatle Nesil Kulesi'ne ait 4 sahneyi gösteren 4 taş basması resmin kaba renkleri, yarı yarıya karanlığa gömülü, hala parlamaktaydı. İner çıkar pencereden, sivri çatılar arasında siyah bir gökyüzü parçası görülüyordu. Emma yerinden kalkarak konsolun üzerindeki iki mumu yaktı, sonra tekrar oturdu. Leon, "Peki," dedi. Emma, "Peki," diye cevap verdi. Leon, kesilen konuşmayı nasıl bağlayacağını düşünüyordu ki Emma, "Acaba," dedi, "şimdiye kadar hiç kimsenin bana böyle duygular ifade etmemesi nereden geliyor?" Noter katibi hemen, ideal varlıkları anlamanın güç olduğunu söyledi. Kendisi daha ilk görüşte onu sevmişti. Tesadüfün lütfuyla daha önceden tanışarak, çözülmez bağlarla birbirlerine bağlanmış olsalardı, tadacakları saadeti düşünüyor ve ümitsizliğe düşüyordu. Emma, "Ben de onu düşündüm bazen," dedi. Leon, "Ne hülya," diye mırıldandı. Uzun beyaz kuşağının mavi kenarını elinde kibarca evirip çevirerek ilave etti. "Yeniden başlamamıza kim engel olabilir ki?" "Hayır dostum, hayır. Ben çok yaşlandım. Siz ise çok gençsiniz. Beni unutunuz. Sizi başka kadınlar sevecek. Siz de onları seveceksiniz." "Sizi sevdiğim kadar değil. Çocuksunuz siz. Haydi uslu olalım. Ben böyle istiyorum." Ona sevişmelerinin imkansızlığını anlattı. Eskisi gibi kardeşçe bir dostluk çerçevesi içinde kalmaları lazımdı. Acaba ciddi olarak mı böyle söylüyordu? Baştan çıkmanın büyüsü ve buna karşı koymanın zorunluluğuna kendini kaptırmış olan Emma da hiç şüphesiz bunun farkında değildi. Genç adam yumuşak bakışlarla seyrederken onun titreyen ellerle denediği ürkek okşamaları da hafifçe itiyordu. Leon geri çekilerek, "Ah, affedersiniz," dedi. Kollarını açarak kendisine doğru ilerleyen Rodolphe'in cüretinden çok daha tehlikeli olan bu utangaçlık karşısında Emma'nın yüreğine müphem bir korku düştü. Hiçbir erkek kendisine Leon kadar güzel görünmemişti. Halinde nefis bir saflık vardı. İndirdiği ince uzun kirpikleri kıvır kıvır oluyordu. Yanağının o tatlı derisi Emma'nın düşüncesine göre kendisine duyduğu arzuyla kızarıyordu ve kadın o yanağa dudaklarını koymak için adeta can atıyordu. O zaman sanki vakti öğrenmek istiyormuş gibi duvar saatine eğilerek, "Aman Allah'ım," dedi, "ne kadar geç olmuş, biz hala gevezelik ediyoruz." Leon, Emma'nın ne demek istediğini anladı ve şapkasını aramaya başladı. "Ben operayı bile unuttum, gitti. Zavallı Bovary de beni bunun için burada bıraktıydı. Grand Pont sokağındaki Monsieur Lormo, karısıyla birlikte beni tiyatroya götürecekti güya. Artık fırsatı kaçırmıştı. Ertesi gün mutlaka kasabaya dönecekti." Leon, "Sahi mi?" dedi. "Evet, ama sizi tekrar görmem lazım. Size diyeceklerim var." "Ne gibi?" "Ciddi, mühim bir şey. Hem sonra, hayır, zaten gidemezsiniz. İmkansız bu. Bilseniz, dinleyin beni. Beni hala anlamadınız mı? Hala tahmin etmediniz mi? Halbuki pekala konuşuyorsunuz işte. Ah, hep şaka, hep şaka. Yeter, yeter. Bana acıyın da sizi bir kere daha göreyim. Bir defa daha, bir tek defa. Pekala. Durdu, sonra fikrini değiştirerek. Ama burada olmaz. Nerede isterseniz. Öyleyse, düşündü ve sonra kestirip attı. Yarın saat 11'de katedralde. Leon, Emma'nın ellerini yakalayarak, orada olacağım dedi. Emma ellerini çekti. Her ikisi de ayakta duruyordu. Leon, Emma'nın arkasındaydı. Kadın başını eğince, boynuna doğru uzandı ve ensesini uzun uzun öptü. Öpücükler çoğaldıkça Emma kesik kesik, kıvrak gülüşlerle, ''Siz çıldırmışsınız, ah siz çıldırmışsınız.'' diyordu. Leon omzunun üstünden başını uzatarak kadının gözlerinde bir muvafakat ifadesi aradı. Bu bakışlarda sadece dondurucu bir haşmet vardı. Dışarı çıkmak üzere 3 adım geriledi, sonra titrek bir sesle fısıldadı. ''Yarına.'' Emma bir baş işaretiyle cevap verdi ve bir kuş gibi yandaki odaya kaçtı. Gece noter katibine randevuya gelemeyeceğine dair sonu gelmez bir mektup yazdı. Artık her şey bitmişti. Kendi saadetleri için birbirlerini görmemeleri lazımdı. Fakat mektubu kapattıktan sonra Leon'un adresini bilmediği için ne yapacağını şaşırıp kaldı. Kendi kendine, nasıl olsa gelecek, kendim veririm eline dedi. Ertesi gün Leon, penceresi açık balkonda şarkı mırıldanarak iskarpinlerine hem de birkaç kat cila sürdü. Beyaz pantolonunu, ince çoraplarını, yeşil elbisesini giydi. Ne kadar lavantası varsa hepsini mendiline boşalttı. Sonra saçlarını kıvırttı ve arkasından da zerafeti daha tabii olsun diye tekrar bozdu. Berberin 9'u gösteren guguklu saatine bakarak daha pek erken diye düşündü. Eski bir moda mecmuasını okudu, çıktı, bir yaprak sigarası içti, 3 sokaktan geçti, vaktin geldiğini düşündü ve ağır ağır Notre Dame'ın sahanlığına doğru yürüdü. Güzel bir yaz sabahıydı. Kuyumcu dükkanlarının camekanlarında gümüş takımlar parıldıyordu. Katedrale eğri gelen ışık, gri renkteki taşların kırık yerlerine parıltılar serpiştiriyordu. Gökyüzünde yonca yaprağı biçimindeki kuleciklerin arasında bir kuş sürüsü fırdolayı dönüp duruyordu. Bağrışmalarla dolup taşan meydanda kaldırım taşlarını çevreleyen ıslak yeşillikler ve kuşlara mahsus kedi otları ve kırmızı fare kulaklarıyla yer yer birbirlerinden aralıklı dikilmiş güller, yaseminler, karanfiller, nergisler ve çuha çiçekleri kokuyordu. Ortada çeşme şırıldıyor, geniş şemsiyeler altında ve kavun yığınları arasında satıcı kadınlar, başları açık, menekşe demetlerini kağıda sarıyorlardı. Genç adam bir demet menekşe aldı. Bir kadın için ilk defa çiçek satın alıyordu. Menekşeleri koklarken, bir başkasına sunmak istediği bu iltifata sanki kendisi mazhar oluyormuş gibi göğsü gururla kabardı. Bununla beraber görülmekten korkuyordu. Kararlı adımlarla katedrale daldı. O aralık kilisenin kavası, soldaki büyük kapının ortasında dans eden Maria'nın altında, başında tüylü şapkası, belinde kılıç, elinde baston, bir kardinalden daha azametli, mukaddes kaptan daha parıltılı, eşikte duruyordu. Kavas Leon'a yaklaştı ve kilise adımlarının çocukları soruya çekerken takındıkları yapmacık bir güler yüzlülükle, ''Monsieur, buralı değiller herhalde.'' dedi. ''Acaba Monsieur, kilisenin meraka değer özelliklerini görmek istemezler mi?'' Leon, ''Hayır.'' dedi. Evvela kilisenin yan kısımlarını şöyle bir dolaştı, sonra kapıya gelip meydana baktı. Emma ortada yoktu. Döndü, dua okunan yere geldi. Kubbeli tavan, ojivlerin başlangıcı ve renkli büyük camların bir kısmı ile içi dolu mukaddes kapları aksediyordu. Fakat resimlerin aksi, mermer kenarda kırılarak daha ileride malta taşları üzerine alacalı bir halı gibi seriliyordu. Dışarının bol güneşi, 3 açık kapıdan, 3 muazzam şua halinde kiliseye dalıyordu. Zaman zaman dipte bir zangoç, işi acele sofular gibi mihraba yandan diz bükerek geçip gidiyordu. Billur avizeler hareketsiz sarkıyordu. Dua yerinde bir gümüş lamba yanıyor, yan hücrelerden, kilisenin karanlık yerlerinden bazen iç çekişlerini andıran sesler geliyor, bunlara kapanan bir parmaklığın yüksek kubbeler altında yankıları devam eden gürültüsü katılıyordu. Leon ciddi adımlarla duvar boyunca yürüyordu. Hayat kendisine hiçbir zaman bu kadar güzel görünmemişti. Emma güzel ve cana yakın, telaşlı, kendisini takip eden bakışları gözetleyerek volanlı elbisesi, altın gözlüğü, incecik fotinleriyle Leon'un tatmadığı binbir zerafet ve baştan çıkan faziletin o anlatılmaz cazibesi içinde az sonra gelecekti. Kilise onun etrafında muazzam bir aşk odası olmaya hazırlanıyordu. Kubbe altları karanlıkta aşkının itirafını dinlemek için eğiliyor, büyük renkli pencere camları, yüzünü ışığa boğmak için parıldıyor ve buhurdanlar, bir melek gibi güzel kokuların dumanı içinde görünsün diye yanmaya hazır duruyordu. Ama yine Emma gelmiyordu. Leon bir iskemleye oturdu, mavi camları üzerinde kayıkçıların sepetler taşıdığı görülen bir büyük pencereye gözleri ilişti. Uzun uzun dikkatle baktı. Balıkların pullarını ve mintanların iliklerini saydı. Bu arada düşüncesi Emma'nın peşinde dolaşıp duruyordu. Kavas bir kenarda, kiliseyi tek başına temaşaya kalkışan bu adama karşı içinden kızıyordu. Leon'un bu hareketi ona canavarca bir iş, adeta kendisini soymak, hemen hemen Allah'a küfretmek gibi geliyordu. Fakat iri taşlar üzerinde bir ipek ışırtısı, bir şapka kurdelesi, bir siyah kısa pelerin, bu Emma'ydı. Leon kalktı ve kendisine doğru koştu. Emma'nın yüzü solgundu, hızlı hızlı yürüyordu. Leon'a bir kağıt uzatarak, okuyunuz dedi, ama hayır. Ve şiddetle elini çekerek, Hazreti Meryem hücresine girdi ve bir iskemle üstünde diz çökerek dua etmeye başladı. Genç adam bu sofu kadın fantezisine kızdı ama sonra onu randevunun ortasında Andaluzyalı bir markiz gibi kendini duaya kaptırmış görmekten bir başka zevk duydu. Çok geçmeden de canı sıkıldı çünkü Emma bir türlü duanın sonunu getirmiyordu. Emma dua ediyordu. Daha doğrusu kalbine gökyüzünden ani bir karar nazil olmasını umarak kendini dua etmeye zorluyordu. Allah'ın inayetine mazhar olmak için de gözlerini mihraptaki dolabın ihtişamiyle dolduruyor, büyük vazolarda açmış beyaz çayır çiçeklerinin kokusunu içine çekiyor, kilisenin yürek çarpıntısını daha da artıran sessizliğine kulak kabartıyordu. Emma yerinden doğruldu. Artık gidiyorlardı. Tam o sırada Kavas hızlı hızlı geldi. Madam herhalde buralı değiller. Madam kilisenin meraka değer hususiyetlerini görmek istemezler mi acaba? Noter katibi hayır dedi. Emma neden olmasın? Çünkü sallanmakta olan iffeti yüzünden Hazreti Meryem'e, heykeller, mezarlara neyi bulursa ona sarılmak ihtiyacındaydı. Bunun üzerine Kavas, usulüne uygun olarak onları meydanın yanındaki metale götürdü ve kendilerine bastonu ile orada üstünde ne yazısı ne de işlemesi olan siyah kaldırım taşlarından büyük bir daireyi göstererek azametle, işte dedi, güzel Ambruaz çanının çevresi, tam 40.000 libre geliyordu. Bütün Avrupa'da bir eşi daha yoktu. O çanı döken işçi sevinçten ölmüştür. Leon, gidelim dedi. Kavas yürümeye başladı. Tekrar Hazreti Meryem'in hücresine gelince topyekun bir izah jestiyle kollarını uzattı ve sıra sıra desteğe alınmış yemiş ağaçlarını gösteren bir çiftlik sahibinden daha gururlu, bu alelade taşın altında dedi, 16 Temmuz 1465 tarihinde Montferrat Muharebesi'nde ölen Poitou Büyük Mareşali, Normandiya valisi, Varen ve Brissac Bey'i Pierre de Brez yatıyor. Leon dudaklarını ısırarak yerinde tepiniyordu. Sağda şaha kalkmış bir atın üzerinde gördüğünüz zırhlara bürünmüş bu asilzade ise onun torunu Breval ve Monchevre Bey'i, Molevriye Kontu, Mani Boron'u, kralın mabeyincisi, ordu şövalyesi ve dedesi gibi Normandiya valisi olup kitabede de görüldüğü gibi 25 Temmuz 1531'de bir pazar günü vefat eden Louis de Breze'dir. Altında da mezara inmeye hazır duran bu adam yine aynı şahıstır. Hiçliğin bundan daha mükemmel bir timsalini görmek mümkün olmaz, değil mi? Madame Bovary gözlüğünü eline aldı. Leon ise hareketsiz bir kelime bile söylemeye, bir tek harekette bulunmaya kalkışmaksızın ona bakıyor. Gevezelikte kayıtsızlığın bu çifte inadı karşısında cesaretinin tükendiğini hissediyordu. Ebedi kılavuz devam ediyordu. Onun yanında gördüğünüz şu diz çökmüş ağlayan kadın ise karısıdır. Breze Kontesi, Valentinova Düşesi, Diane de Poitiers'dir. 1499'a doğmuş, 1566'da ölmüştür. Solda kolunda bir çocuk taşıyan kadın ise Hazreti Meryem'dir. Şimdi şu tarafa dönünüz. İşte Ambruazların mezarları. İkisi de kardinal ve Rouen başpiskoposuydular. Buradaki Kral 12. Louis'in nazırıydı. Katedrale çok iyilik etti. Fakirlere 30 bin altın ekü dağıtılmasını vasiyet etmiştir. Hiç durmadan boyuna konuşarak Emma ile Leon'u içi parmaklıklarla dolu bir hücreye soktu. Onlardan birkaçını yerinden kaldırdı ve kötü yapılmış bir heykel olması muhtemel bulunan bir nevi külçeyi meydana çıkardı. Uzun bir iç çekmeyle, bu dedi, eskiden İngiltere kralı ve Normandiya dükası Arslan Yürekli Richard'ın mezarını süslüyordu. Kalvinciler, Monsieur onu bu hale getirdiler. Kötülük olsun diye Monseigneur'ün piskoposluk makamı altına toprağa gömmüşlerdi. İşte Monseigneur'ün ikametgahına gitmek için geçtiği kapı. Geçelim de Carguel'i gösteren renkli pencere camını görelim. Fakat Leon hızla cebinden bir gümüş para çıkardı ve Emma'yı kolundan yakaladı. Kavas, yabancının göreceği daha birçok şey varken, bu zamansız cömertliği anlamayarak şaşırdı kaldı. Ama Monsieur, Çan Kulesi'nin alemi, alem, alem. Leon, teşekkür ederim dedi. Monsieur hata ediyorlar. Yerden itibaren yüksekliği tam 440 ayaktır. Mısır'daki en yüksek ehramdan yalnız 9 ayak noksan. Baştan başa dökme demirden, sonra... Leon kaçıyordu. Zira neredeyse 2 saatten beri kilisede taş gibi hareketsiz kalmış olan aşkı, şimdi de deli fişek bir kazancının marifetiyle katedralin tepesine gelip konu vermiş, o sipsivri bir kafesi andıran veya ajurlu bir bacaya benzeyen şeyden buhar olup havaya karışacak gibi geldi ona. Emma, peki nereye gidiyoruz diyordu. Leon cevap vermeksizin hızlı hızlı yürüyordu. Madame Bovary parmağını mukaddes suda ıslatırken arkalarında muntazam aralıklı bir baston tıkırtısıyla birinin nefes nefese geldiğini duydular. Leon dönüp baktı. Monsieur, ne var? Bu Kavas'tı. Koltuğunun altına sıkıştırdığı 20 kadar ciltsiz kalın kitabı karnıyla da destekleyerek getiriyordu. Bunlar katedralden bahseden eserlerdi. Leon kiliseden dışarı fırlarken homurdanıyordu. Hay budala. Küçük bir çocuk sahanlıkta haylazlık ediyordu. Git de bana bir araba getir. Çocuk kurşun gibi bir katmayan sokağından fırladı gitti. Karşı karşıya ne yapacaklarını biraz şaşırmış, birkaç dakika yalnız kaldılar. Ah Leon, doğrusu bilmem ki, olur mu? Nazlanıyordu. Sonra ciddi bir edayla, biliyor musunuz, pek yakışıksız olur. Noter katibi, neden olsun dedi. Paris'te olağan bir şey bu. Emma bu söz üzerine mukavemet edilmez bir delil karşısındaymış gibi pes etti. Ama araba bir türlü gelmiyordu. Leon, Emma'nın tekrar kiliseye girmesinden korkuyordu. Nihayet araba göründü. Eşikte kalmış olan Kavas onlara seslendi. Hiç olmazsa kuzey kapısından çıkın. Dirilişi, ceza gününü, cennet, Kral David'i ve cehennemin alevleri içindeki lanetleri görürsünüz. Arabacı, Monsieur nereye gidecek diye sordu. Leon, Emma'yı arabaya sokarak, nereye isterseniz dedi. Hantal araba yola düzüldü. Büyük köprü sokağından indi, Sanatlar Meydanı'nı, Napolyon Rıhtımı'nı, yeni köprüyü geçti ve Pierre Corneille'nin heykeli önünde zınk diye durdu. İçeriden gelen bir ses, devam ediniz dedi. Araba yeniden harekete geçti. Lafayette kavşağından itibaren kendini inişe bırakarak 4 nala şimendifer istasyonuna girdi. Aynı ses, hayır hayır diye bağırdı, dost doğru gidin. Araba parmaklıklardan dışarı çıktı ve ağaçlıklı yola gelince ulu kara ağaçlar arasından hafif tırısla devam etti. Arabacı alnını sildi, meşin şapkasını dizleri arasına koydu, arabasının yan yolların ötesine, nehir kenarına, çimenlerin yakınına sürdü. Araba nehir boyunca kuru taşlar döşeli yedekçi yolundan ilerledi. Oysel tarafından adaların ötesine kadar uzun uzun yol aldı. Fakat birdenbire bir sıçrayışta Quatremer, Sauteville, Grand Chose ve Elbeuf sokağından geçti ve nebatat bahçesi önünde üçüncü defa olarak durdu. Aynı ses daha öfkeli, yürüsenize diye haykırdı.